bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Güneşi Uyandıralım. José Vasconcelos. Can Yayınları. 20. Basım 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Macide Güngör. Şeker Portakalı'nın sevimli, küçük kahramanı Zeze, işte yine karşınızda. Gözlerinin içi yine ışıl ışıl, yüreği yine sevgi dolu. Ama hüzünleri biraz daha büyümüş bir çocuğun hüzünleri. Küçüklüğündeki küçük şeker portakalı yok. Ama bu kez de yüreğinde sevgili kurbağası var. Zengin ve aşırı alıngan bir aile tarafından evlat edinilmiş. Ama Zeze yeni babasının iyi niyetine karşılık vermiyor. Evdeki biricik dostu, aşçısı Dada. Bir de düşlerindeki, yeri doldurulamayan, yüreğine kadar sokulup yerleşen kurbağa ve bir de filmde görerek gerçek hayatında yerine koyduğu ünlü Fransız şarkıcısı var. Çok parlak bir öğrenci olan Zeze, sırılsıklam aşık oluyor. O güne kadar herkesi kızdıran, kimi de tehlikeli şeytanlıklar yapan bir çocuk. Çocukluğunun sonu, yeni yetmeliğinin ilk adımları, verilmesi gereken yalnızlık sınavı. Zeze'nin dostlarını hayal kırıklığına uğratması imkansız. Onu her yaştan pek çok dostu olduğunu da iyi biliyoruz. Şeker Portakalı'nın devamı olan Güneş Uyandıralım'da çok seveceğinize inanıyoruz. Dizinin üçüncü kitabı olan Deli Fişek'te bu kez Zeze'yi delikanlılık yaşında bulacaksınız. Birden gözlerim karanlıkta değildi artık. 11 yaşındaki yüreğim korkudan göğsümde hopladı. Sırtınızdaki kuzunuzla, ey küçük İsa, beni koruyun. Işık büyüyordu. Biraz daha, biraz daha. Büyüdükçe de benim korkum büyüyordu. Bağırmak istesem, başaramazdım. Herkes sakin sakin uyuyordu. Bütün kapalı odalar sessizlik doluydu sanki. Sırtımı duvara verip yatağımın içinde oturdum. Gözlerim öylesine zorlu bakıyordu ki yuvalarından fırlayacaklardı neredeyse. Yakarmak, bütün koruyucu azizlerimin adlarını anmak isterdim. Ama Meryem'in adı bile çıkmıyordu ağzından. Şeytan olmalıydı bu. Herkesin sık sık sözünü edip de beni korkuttuğu şeytan. Ama o olsaydı ışık lambanın renginde olmazdı. Kan ve ateş renginde olurdu. Ve herhalde bir kükürt kokusu duyulurdu. Sevgili Fayol, Peder Feliciano'yu bile yardımıma çağıramıyordum. Bu saatte Fayol üçüncü uykusunda olmalıydı. Mutlu biri gibi Maristler Lisesi'nde horlamaktaydı herhalde. İncecik ve tatlı bir ses kendini duyurdu. Korkma çocuğum, sana yardım etmeye geldim. Yüreğimin atışı şimdi duvarda yansıyordu. Sesim genç bir horozun ilk ötüşü gibi güçsüz, titrek çıkmayı başardı. Kimsin? Öbür dünyadan gelme bir ruh mu? Hayır koca salak. Ve hoşgörülü bir kahkaha odayı çınlattı. Biraz daha aydınlatacağım burasını. Ama kaygılanma. Kötü hiçbir şey olmayacak. Kararsız bir evet dedim. Ama gözlerimi kapadım. İşte böyle. Oyun değil bu dostum. Gözlerini yeniden açabilirsin. Bir gözümü araladım. Sonra öbürünü. Odada öyle güzel bir ışık vardı ki ölmüş olduğumu ve cennette bulunduğumu düşündüm. Ama bu olanaksızdı. Evde herkes cennetin bana göre bir yer olmadığını söylüyordu. Benim gibiler yanıp kavrulmak üzere dosdoğru cehennemi kazanlarını boylardı. Bana bak, çirkinim ama gözlerimden bana güvenebileceğini okuyacaksın. Neredesin? Burada, yatağının ayak ucunda. Yatağın kıyısına yaklaştım ve bakmak için tüm cesaretimi topladım. Gördüğüm şey içimi yılgıyla doldurdu. Öylesine ürkmüştüm ki fermuar gibi bir ürperti tepeden tırnağa dolaştı her yerimi. Titreyerek ilk durumuma döndüm. Hayır yavrum, çok çirkinim, biliyorum. Ama bu kadar korkarsan sana yardım etmeden giderim. Sesi yalvarır olmuştu. Kendimi tutmaya karar verdim. Ama isteksizce süründüm ondan yana. Bu kadar korku neden? Ama sen bir kurbağasın. Evet, ne olmuş? Başka bir şey olamaz mısın? Bir yılan mı? Bir timsah mı? Onları yeğlerim. Çünkü yılanlar güzeldir. Kaygandır. Timsahlar da yüzüklerinde çok hoşturlar. Beni bağışla. Ama ben yoksul bir kurbağayım. Senin dostunum. Peki, hoşuna gitmiyorsa giderim. Yine de tekrarlıyorum. Yazık olacak. Kocaman benekli kurbağa o kadar üzgün ve duyguluydu ki neredeyse ağlayacaktı. Bu beni yumuşattı. Çünkü öylesine duyarlıydım ki birinin ağladığını ya da acı çektiğini gördüğümde benim de gözlerim yaşlarla doluyordu. Kabul. Ama bırak da bir soluk alayım. Sonra düzelirim. Sana alışmaya başlıyorum. Gerçekten de durum değişmeye başlıyordu. Belki de gözlerinin tatlı parıltısından ve korkunç gövdesinin hareketsizliğinden ötürüydü bu. Bir dostluk cümlesi edecek oldum. Kekeleyerek çıktı ağzımdan. Bir şey beni onunla sizli bizli konuşmaya itiyordu. Adınız nedir? Gülümsedi. Sizli bizli konuşmamın onu şaşırttığı açıktı. Ama konuşan bir kurbağaya her gün rastlanmaz. Bu bende saygı uyandırıyordu. Başını kaşıdı ve karşılık verdi. Adam. Adam ne? Yalnızca Adam. Soyadım yok. Duyarlılığım yine kendini gösterdi. Neden bir kurbağa için heyecanlanmaktaydım? Soyadımı taşımak istemez misiniz? Bu hiç canımı sıkmaz. Bakın ne kadar güzel. Adam Vasconcelos. Sağ ol dostum. Şu ya da bu biçimde sana öylesine yakın oturacağım ki dolaylı olarak soyadından yararlanacağım. Doğru işitmiş miydim söylediklerini? Benimle oturmak ha? Tanrım, ey Meryem, analığım onu odamda görse Ponta Negra plajına dek çın çın ötecek bir çığlık atardı. Sonra da süpürgesiyle İzaro'yu çağırır, onu merdivenlerden aşağı yuvarlardı. Bu da yetmiyormuş gibi İzavra, Adam'ı küçük ayaklarından yakalayarak Petropolis gezisinden ta aşağılara fırlatmak zorunda kalırdı. Ne düşündüğünü biliyorum ama tehlike yok. Daha iyi. Rahatlamış olarak bir soluk aldım. Ya ben sana ne diyeceğim? Zeze mi? Rica ederim. Zeze yok artık. Geçmişteki budala çocuktu o. Bir sokak çocuğu adıydı. Şimdi çok değiştim. Terbiyeli, kibar bir çocuğum ben. Ve hüzünlü. Özellikle hüzünlü. Belki de yeryüzünün en hüzünlü çocuklarından biri. Değil mi? Biliyorum. Yeniden Zeze olmak ister miydin? Hayatta hiçbir şey geri gelmez. Bir bakıma isterdim, bir bakıma da hayır. O sürekli dayak yeme ve aç kalma hikayesi. Hep peşimden gelmek isteyen o eski acıyı anımsıyordum. Yeniden Zeze olmak, bir şeker portakalı fidanı edinmek, Porto Grace'i yine ziyarete gitmek gibi. İtiraf et gerçeği. O sıralar uzun süreden beri duymadığın bir şeyin vardı. Mini mini, çok sevimli ve iyi bir şey. Sevgi. Cesaretim kırılmış olarak başımla onayladım. Her şey yitirilmiş sayılmaz. Hala bir takım şeylere olan sevgin duruyor. Yoksa benimle böyle gevezelik edemezdin. Bir an sustu ve çok ciddi bir yüzle ekledi. Dinle Zede, bunun için buradayım. Sana yardım etmeye geldim. Hayatta her şeye karşı kendini savunmana yardım etmeye. Artık hem çok yalnız bir çocuk olduğun hem de piyano çalmak zorunda kaldığın için acı çekmeyeceksin. Adam piyano çaldığımı nereden keşfetmişti? Ve bunun hayatımın en büyük işkencelerinden biri olduğunu nasıl anlamıştı? Her şeyi biliyorum dedi. Bunun için geldim. Yüreğinde yaşayacak ve seni koruyacağım. Bana inanmıyor musun? Evet, inanıyorum. Hayatımda bir kere benimle yeryüzünün en güzel şarkılarını söyleyen bir kuşum oldu yüreğimde. Şimdi nerede? Uçtu gitti. Bu da beni saklayacak boş bir yerin olduğu anlamına geliyor. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Düş müydü gördüğüm? Yoksa bir mucize mi yaşadığımı söyleyemezdim. Çok zayıftım ve kuyu çıkrığı gibi eğri büğrü kaburgalarımla içeri göçük bir göğüs kafesim vardı. Kocaman bir kurbağa orada nasıl barınabilecek? Bir kere daha düşüncelerimi keşfetti. Yüreğini sığmak için iyice ufalacağım. Bir şey duymayacaksın. Duraksadığımı görünce yine açıklamada bulundu. Dinle Zeze, beni içine kabul edersen her şey daha kolay olacak. Sana yeni bir hayatı, kötü olan her şeye karşı kendini savunmayı öğretmek ve seni hep kovalayan şu hüzün perdesini yavaş yavaş silip süpürtmek isterdim. Tek başına da olsan artık eskisi kadar acı çekmediğini göreceksin. Gerçekten gerekli mi bu? Hayatta çok yalnız bir adam olmaman için gerekli. Yüreğinde yaşamaya başladığında yepyeni bir ufuk açılacak. Bir değişim olduğunu göreceksin. Değişim nedir? Değişiklik. Biçim. Anlıyorum. Gerçek şu ki artık hiç korkmadığımı, kurbağadan hiç mi hiç ürkmediğimi anlıyordum. Neredeyse 200 yıldan beri dostmuşuz gibi bir duygu içindeydim. Ya kabul etmezsem? Kabul edeceksin. Ne yapmam gerekiyor? Senin mi? Hiç. Her şeyi ben yapacağım. Sen yalnızca yüreğine girmeme fırsat vermek için çok yürekli ve iradeli olmak zorundasın. Bir elektrik akımı alıyormuşum gibi her yanım ürperiyordu. Ağzımdan mı gireceksin? Hayır budala. Ayrıca ağzından sığamam da. Öyleyse nasıl olacak? Gözlerini kapatacaksın. Ben senin göğsüne yatacağım ve yavaş yavaş içine gireceğim. Canım acımayacak mı? Hiç acımayacak. Gözlerine büyük bir uyku indireceğim sadece. Korkumla savaşıyordum. Tenimde vıcık vıcık karnının buz gibi soğuduğunu duyar gibiydim. Adam düşüncelerimi okumaya devam etti. Bana elini ver. Soğuk terler dökerek dediğini yaptım. Benim elimin de yumuşacık olduğunu göreceksin. Bir mucize oluyordu. Kurbanın eli büyümüştü. Benim elimin boyutlarındaydı. Dostça ve sevecen bir sıcaklığı vardı. Parmaklarımla avucunu yokladım. Şaşkınlık içindeydim. Siz de piyano çalıyor musunuz? Neşelenmiş gibi güldü. Neden sordun? Çünkü avucunuzda tek nasır yok. Ben de öyleyim. Ağaçlara tırmanmamam, parmaklarımda sıyrık olmamam gerekiyor. Bütün bunlar piyano çalışmalarımı aksatmamak için yasaktır. Umutsuzlukla içimi çektim. Görüyorsun ya, bana gereksinim duyuyorsun. Ya bir gün piyanoyu bırakırsam? Müzikten bu kadar mı nefret ediyorsun? Sevmediğimden değil, ben sevmediğim günlerimi şu klavyenin üzerinde geçirmekten bahsediyorum. Sonsuz alıştırmalar, bitmek bilmeyen bir gamlar dizisi üzerinde. Tam o sırada bir şey hatırladım. Biliyor musunuz Bay Adam, kromatik gamı severim ben. Biliyorum Bay Zeze. Şimdi sizi bizle konuşamayacak kadar yakınlaştığımızı keşfediyordum. Aynı anda gülmeye başladık. Piyano çalmaktan vazgeçmeme yardım edecek misiniz? Hayır Zeze, sana bu konuda söz veremem. Belki çok acı çekmemen için bir yol bulurum. Bu da bir şeydir. Aşağıdan yukarı belirli bir üstelemeyle bana bakmaktaydı. Saatlerin geçtiğini göstermek istercesine kol saatine bir göz attı. Artık duraksamanın gereği yoktu. Bir daha piyano başında canımın sıkılmayacağını bilmek kararımı çabuklaştırmıştı. Ne yapmam gerekli? Pijama ceketinin önünü aç ve korkma. Korkmayacağım. Şimdi bana yardım etmelisin. Çarşafın ucunu yere at ve beni havaya kaldır. Olmuştu işte. Adam işte çok yakınımdaydı. Işıkta gözleri gökyüzünün masmavi olduğu zamanki mavi rengi kadardı. Onun ne eskisi kadar çirkin ne de eskisi kadar sevimsiz bulunmadığını anladım. Bana gerçeği söyle. Canım acıyacak mı? Hiç acımayacak. Ama yüreğimi yemeyeceksin değil mi? Yiyeceğim ama hafiften, bir bulutu çiğnermiş gibi. Ya bir gün babam yüreğimin filmini çektirirse? Kimse bir şey keşfetmeyecek. Çünkü zamanla tıpatıp önceki yüreğinin biçiminde bir yürek olacağım. Her şeyi görmek istiyorum. Uyumayı yeğlemiyor musun? Hayır, duvara yaslanacağım ve iyice izlemek için biraz eğileceğim. Öyleyse çok güzel bir müzik duymaya ne dersin? Seçme yapabilir miyim? Yapabilirsin. Schubert'in serenatı ya da Schumann'ın hülyasını dinlemek isterdim. Piyanoyla mı? Evet. Adam elini saçlarımda gezdirdi ve gülümsedi. Zeze, Piyanodan o kadar da nefret etmediğini itiraf et. Bazen güzel buluyorum. Hazır mısın?
Hazırım.
Güzel bir müzik çalmaya başladım. Adam göğsüme yattı ve her şey rüzgar gibi yumuşacıktı. Hoşça kal. Ağzımı göğsüne bastırdığını ve içime girmeye başladığını gördüm. Adam yalan söylememişti. Canım yanmıyordu ve her şey çabucak olup bitiyordu. Az sonra etimde kaybolmakta olan küçücük ayaklarından başka bir şey kalmamıştı ortalıkta. Elimi göğsümde gezdirdim, dümdüzdü. Oysa yüreğim kaygıyla atmaktaydı. Biraz bekledim ve dayanamadım. Adam, orada mısın? Sesi şimdi daha boğuk geliyordu. Buradayım Zeze. Yüreğimi yedin bitirdin mi?
Yiyorum ama ağzım dolu, konuşamam. Bir dakika bekle.
Parmaklarımla sayarak bekledim. Müthiş bir şey olacaktı bu. Herkes gibi bir yüreğim olmadığını, yerinde dost bir kurbağa bulunduğunu hiç kimse anlamayacaktı.
Tamam mı?
Tamam. Çok lezzetliydi. Şimdi uyumalısın. Yarın yepyeni bir gün olacak. Mutluluk içinde gerindim. Göğsümü ve düzenli atan yüreğimi ısıtmak için yorganı üzerime kayıtsızca çektim. Bir şey fırlayıp yatağın içinde oturmama yol açtı.
Ne var Zezi?
Işığı söndürmeyi unuttum. Sana nasıl yapman gerektiğini öğreteceğim. Yanaklarını iyice şişir ve var gücünle üfle. Dediğini yaptım ve odam yeniden kapkara kesildi. Uyku göz kapaklarımı iyice bastırarak geliyordu ve gülümsüyordum.
Adam, uyuyor musun?
Hayır, neden sordun?
Her şey için teşekkürler. Bana da hep Zeze diyebilirsin. Bir erkek olduğumda bile. Bunu çok seviyorum.
Kabul mü?
Yanıt uzaklardan, çok uzaklardan geliyordu. Sesi duyulmuyordu neredeyse. Uyu yavrum, uyu. Çünkü çocukluk çok güzeldir.
Dada da odamın kapısına vurmuştu. Karşılık vermediğim için de nasırlı elleriyle tokmağı çevirip açtı. Önce inlemelerime şaşırdı. Ama bunları ciddiye almadı.
Ayağa kalk yumurcak. Okula gitme zamanı geldi. Bütün gün yatıp uyuyamazsın.
İnlemelerim süründüğünden yatağa yaklaştı ve içinde bulunduğum uyuşukluğa şaştı. Hiçbir zaman tembel çocuklardan olmamıştım.
Yataktan kalkmam mı gerekiyordu? Hop, hemen kalkardım.
Dada da yatağın yanına yaklaştı. Kan çanağına dönmüş gözlerimi görünce kaygılandı. Hemen elini alnıma koydu. Düşünceli düşünceli homurdandı. Pijamamın üstünün önünü kapadı. Yorganı üzerime çekti. Yardım istemek için hemen dışarı fırladı. Uyku yeniden bastırıyordu. Yorgunluğum öylesine büyüktü ki kollarımı duymuyordum bile. Annem söylenerek içeri girdi.
Yine bir şeyler kuruyordur. Okula gitmemek, bugün piyano çalışmamak için bir bahane arıyordur mutlaka.
Ama alnıma dokununca düşüncesini değiştirdi. Ardından da her şeyi suçlamaya koyuldu. Bütün suç bademciklerdeydi. Pencere aralık uyumuşum ve sabah serinliğinde de üşütmüşüm. Bir bu eksikti. Dada da olduğu yerde kıvranmaya başlamıştı bile. Benim yanımı tutuyordu.
Zavallı, hasta bu çocuk. Her zaman uslu, sakin. Doktorun ayinden dönmesini bekleyeceğiz.
Babam ayinden döndüğünde bir an bile duraksamadı. Zatüre, hem de adam akıllı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Eczane, iğneler, haplar. Durumu düzelmezse şişe çekmek gerekecek. Gevşek gevşek karşılık verdim. Zahmetleriniz boşuna. Geçecek. Nereden biliyorsun geçeceğini? Geçmesi gerekli. Orası doğru.
Ama benimkisi zatüre değil.
Babam kollarını havaya kaldırdı.
Şunu görüyor musun? Bütün hayatınızı kitaplar arasında geçiriyorsunuz. Sonra budalanın teki size okuma yazma öğretmeye kalkar.
Şu ünlü vantuzlardan ödüm kopuyordu.
Nedir o şişe çekmek dediğiniz?
Ciğerleri temizlemek için çok iyi bir şey. Kanının dolaşımını sağlayacak bir şey.
Hadi yeter artık, anlayamazsın sen.
Nasıl yapıyorlar o işi?
Nasıl yapılması gerekiyorsa öyle.
Soru da sorma. Ateşin çıkacak bak yine.
Bana acıdı ve daha sakin açıklamada bulundu.
Karışık bir işlem değil. Şişeler önce göğse, sonra sırta yapıştırılır. Şişe niyetine basit bir çay bardağı da kullanılabilir.
Hem korkma, hiç canın yanmayacak.
Bir şey beni için için yiyordu. Kurbanın canı acımayacak mıydı?
Adam her şeyi dinlemiş olmalıydı. Kuşkusuz o da korkudan titriyordu.
Şu iğnenin kaynaması da saatler sürüyor.
gidip söylendi ve iğne ortaya çıktı. İçinde ilaçla ve hemen ardından emirle. Yüzü koyun dön, kıçını havaya kaldır.
Döndüm. Bir itiraz daha. Bu yumurcak da bir deri bir kemik kalmış. Annem ona öğüt verdi. Sinirlenip durmayı bırak canım, ayinden daha yeni döndün.
Gülmem tuttu. Çünkü o hep böyleydi. Boşu boşuna öfkelenir, öfkesi hemen geçiverirdi. Ama gülecek yerde komşuların palmiye dallarında çınlayan bir haykırış koyverirdim. Tamam, tamam, bitti işte. Gerçekten can acıtır. Ama önceden söylediğim gibi, daha beter olmadı. Kaba etlerimi ovaladıkları eterin kokusu başımın döndürmesinden daha da artırdı. Bunun üzerine babam yatağın kıyısına oturdu ve bana bakmaya koyuldu. Bana dikkat etmesi, renkli derisine, mavi tırak bir yansıma yapan sık sakalına bakmak, neredeyse simsiyah olan gözlerini görmek pek enderdi. Elini tuttum, beni çok şaşırtarak çekmedi elini.
Zatüre değil bu, hayır.
Nedir öyleyse?
Yüreğini yiyen kurbağa.
Gözlerini iyice açtı ve elini yeniden alnımda gezdirdi.
Hala sayıklıyor.
İncecik bir ses pek hafif fısıldadı. Adam'dı bu.
Koca budala, büyüklerin hiçbir şey anlamadıklarını görmüyor musun? Yüreğinin en büyük gerçeklerini söyleyebilirsin ama hiçbir yere götürmez bu seni.
Bağışla beni Adam.
Babam şaşırdı.
Neden?
Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Düş görmekteydin herhalde.
Saçmalıyorsun. Yüreğini yemiş olan bir kurbağadan söz ediyor ve bana Adam diyorsun.
Ayağa kalktı. Neredeyse hiç güç harcamadan elini çarşafın üzerinde tuttu.
Ölecek miyim?
Saçmalama. Çok çabuk geçecek bu. Öğlende biraz daha düzelmezsen şişe çekeceğim.
Ya okul?
Debelenip durma. Kımıldamadan yatmalısın. Okulda yok, piyanoda. İyileşinceye kadar tabii. Hiç değilse bir hafta süreyle.
Dışarı çıktı.
Tek başıma kaldım odada.
Yok, tek başıma değil. Çünkü Adam varlığını duyuruyordu.
Zeze, Zeze daha dikkatli olmalısın. Sırrımızı kimseye anlatmamalısın.
Anlatmıyorum. Şişe çekilirken senin canını acıtmalarından korktuğum için öyle söyledim.
Tabii ama hiçbir zaman yeterince önlem almış sayılmazsın.
Yine uykum vardı. Sütlü kahve getirmişlerdi ama istemeyerek içtim. En iyisi hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmekti.
Adam.
Ne var?
Aklında senin sormak için seslenme bana. Babanın ne dediğini işittin. Dinlenmen gerek. Çünkü iyileştiğinde birlikte yepyeni bir hayata başlayacağımızı unutma.
Sana bir tek şey söylemek istiyorum. Her şeyi anlatmam gereken bir kişi var. Sen de onu çok seveceksin. Okuldaki rahip Feliciano. O çok iyidir ve benim dostumdur.
Anlayacak mı?
Kuşkusuz. Bütün yaptığımı anlar. Bakarız öyleyse. Şimdi sus ve uyu. Bir şey daha var. Konuşmadan konuşmanın yolunu bulmalıyız.
Düşünceden mi yani?
Evet. Böylece yorulmam. Kimse de bir şey keşfedemez. Bu bir çözüm. Öyleyse bir düşün bakalım. Oluyor mu?
Düşündüm. Piyano çalışmadan ve okula gitmeden bir hafta geçireceğim.
Adam göğsümü titreten bir kahkaha attı. Düşünce aracılığıyla hemen bana karşılık verdi.
Yumurcak, şimdi bakalım uyuyabiliyor musun?
Hoşnutlukla gözlerimi kapadım. Olmuştu işte. Artık bizim sırrımızı kimse keşfedemezdi. Dostluğumuz durmadan daha da iyiye gidiyordu. Bir arkadaş bulmuştum. Bir hafta tatil yapacaktım. Ve hayatımın nasıl değişeceğini öğrenmek için yanıp tutuşuyordum.
Okula girdim. Merdiveni kararlı adımlarla çıktım. Hastalığımdan iz yoktu. Hayatımın geçtiği yerin her köşesini Adam'a göstermek istiyordum.
Görüyor musun Adam? Şimdi Peder Feliciano'yu tanıyacaksın.
Boyuma ve zayıflığıma göre çok ağır olan çantamı sürükleyerek müdürün odasına girdim. Yüksek masaların ardında Peder Feliciano'nun kızıl kafasını gördüm.
Tabii başı hep önündeydi ve yazıyordu.
Hep yazardı. Çünkü müdür yardımcısı olarak hayatını yazı yazmakla geçirmekteydi.
Yanına süzüldüm. Beni fark etmesini bekledim. Fark etmekte gecikince de dayanamadım.
Bir elektrik akımı geçmiş gibi her şeyi bıraktı elinden.
Birden gözlüğünü masanın üzerine attı. Yüzü kocaman bir güneş gibi aydınlandı.
Şşşt.
Bana şşşt demesini özlemiştim. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Hiçbir zaman da ona sormamıştım.
Bir addı, bir buluş.
Peder Feliciano'nun benim için yarattığı sevecenlik dolu bir şey.
Bir tek o beni bu adla çağırırdı.
Mutluluk bana baka kaldı. Sonra beni kucaklayıp öpmek için kollarını açtı. İskemlede yanına oturduğumda bana bakmaya, tepeden tırnağa incelemeye devam etti.
Demek döndün Şuş.
Döndüm. Evet, evde kalmaya katlanamıyordum. Bana hiçbir zaman kötülük yapmayacak, hırpalanmama da göz yummayacak birinin yanında olduğum için rahattım. Ruhumun yalnızlığını keşfeden ilk öğretmen olmuştu. Gözleri hüzünden ve kayıtsızlıktan başka her şeyden arınmış, anlaşılmamış çocuğun üzüntüsünü ilk keşfeden insan oydu. 11 yaşımın mücadelesinin her şeyini biliyordu. Yetiştirilmek üzere zengin ve erkek çocuğu olmayan bir adama verilen yoksul bir çocuğun öyküsünü. Güneşin, özgürlüğün ve haşarılıkların egemeni, yeni bir aileye bağlanan, kaçınılmaz biçimde yetiştirilmiş, görmezden gelinmiş, unutulmuş bir sokak çocuğunun bir anda yerinden yurdundan edilmesi. Kaç kere benim ufak tefek sorunlarımla ilgilenmişti ve kaç kere gözyaşlarımı silmemiş, çok uzaktaki sokağıma, erişilmez mahalleme dönmemin olanaksızlıklarını göstererek beni avutmamış mıydı? O, evet, beni ilk keşfeden ve koruyan kişi oydu. Yalnızca öbür rahipler adını Louis olarak biliyorlardı. Ben sırrını keşfetmiştim. Ona Fayol diyebilir, baş başa olduğumuzda senle benle konuşabilirdim. Öteki çocukların önünde yeni peder Felician olurdu.
Bana her şeyi anlat.
Zayıflamışsın Şuş. Gülümsedi. Ben söze başlamadan bir şey anımsadı. Haberlerini almak için her gün evine telefon ettim. Biliyor muydun? Başımla evet anlamında onayladım.
Kaygılıydım çocuğum ama şimdi her şey geçti. Ve rahiplerin yemekhanesine emir verdim. Saat 2 paydosunda